Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Kıymetli hocam, Nakşibendiye tarikatının silsilenin büyük zatlarından devam ediyor dedik. Geçen programımızda Alaaddin Attar, Yakub Çerhi, Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin hayatlarından ve kısa menkıbelerden dinleyicilerimize bahsetmiş idik. İnşallah bugün de programımıza Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacigi İmkenegi, İmam-ı Rabbani, Müceddi Elfisani gibi büyük zatların hayatlarından inşallah devam etmiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu vesileyle programımıza önerilerinizi, sorularınızı ulaştırmak için dervişingunluğu@erkamradyo.com adreslerinden bizlere sorularınızı, önerilerinizi ulaştırabilirsiniz. Muhterem hocam, inşallah Muhammed Zahid Hazretleri'nin hayatından programımıza başlamış olalım. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Zahid Vahşivari Hazretleri, Hoca Ubeydullah Ahrar'ın müritlerinden ve halifelerinden bir tanesidir. Ubeydullah Ahrar'ın da şeyhi olan Yakup Çerhi'nin akrabası olduğu söylenir. Hatta bazı kaynaklarda Yakup Çerhi'nin torunu olduğu ifade edilir Muhammed Zahid için. Muhammed Zahid Vahş veya Vahşivar'da doğduğu için Muhammed Zahid Vahşivari, Vahşuvari, Vahşivari, Vahşi gibi farklı isimlerle anılır. O bir köy ismidir, Vahş. Efendim, Ubeydullah Ahrar'a talebe oluyor ve ondan kısa sürede İcazet ve hilafet almış oluyor. Fakat Reşahat gibi bazı kaynaklarda ismi geçmiyor. Daha başka kaynaklarda ismi geçer. Reşahat da Hoca Ubeydullah Ahrar'ın halifelerinin bir kısmı eksik kalmıştır. Mesela bizim Kütahya Simav'dan Abdullah İlahi Simavi diye bir zat vardır. Osmanlı döneminde, Fatih Sultan Mehmet döneminde. Orta Asya'ya gidiyor, Anadolu'dan Orta Asya'ya gidiyor, Semerkant'ta. Semerkant'ta Hoca Ahrar'ın müridi oluyor. Onun yanında tasavvufi eğitimini tamamlıyor. Hilafet alıp tekrar Simav'a geliyor, Kütahya Simav'a. Oradan İstanbul'un işte fethedilmiş Fatih vefat ediyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyor. Bir süre de İstanbul'da halkı dışarı ediyor Abdullah İlahi Simavi. Sonra eski adıyla Vardar Yenicesi, bugünkü adıyla Giannissa veya Giannissa, Yunanistan'da bir şehir ismi. Oraya gidiyor. Orada da bir süre yaşıyor Abdullah İlahi. Orada vefat ediyor. Ama Abdullah İlahi'nin ismi Hoca Ahrar'ın müridi ve halifesi olduğu Reşahat'ta geçmez. Niçin geçmez? Reşahat'ı yazan Fahreddin Ali bin Hüseyin Herat'ta yaşamıştır. Herat biliyorsunuz Afganistan'da.
Evet.
Hoca Ahrar ise Semerkant'ta yaşamıştır. Semerkant bugün Özbekistan'da. Yani biraz mesafe var orada. Ve iki defa gitmiştir Reşahat müellifi Semerkant'a. Birisinde işte bir ay kadar kalmış, birisinde o kadar işte bir miktar kalmış. Ve Hoca Ahrar'dan duyduklarını artı bir kısım Hoca Ahrar hakkında yazılmış kitapları toplamıştır. Mesela Hoca Ubeydullah Ahrar'ın damadı Mir Abdülevvel'in Mesmuat-ı Hoca Ahrar diye bir eseri vardır. Yine Ubeydullah Ahrar'ın müritlerinden Muhammed Kadı Semerkandî'nin Silsiletül Arifin diye eseri vardır. Bunlar Ubeydullah Ahrar'ın sohbetlerinden tutulmuş notlardır Farsça. Bu eserleri alıyor, kendi duyduğu bazı şeyleri ilave ediyor ve Herat'ta Reşahat'ı yazıyor. Ama o arada Reşahat yazıldıktan sonra veya işte önce veya o işte kendi diyelim ki Semerkant'ta olmadığı dönemlerde, Hoca Ahrar'ın yanında olmadığı dönemlerde birçok kişi gelmiş, eğitim almış, Hoca Ahrar'dan halife, hilafet almış. Onları duymadığı için Reşahat müellifi kitabına alamamıştır. Abdullah İlahi de bunlardandır, Muhammed Zahid de bunlardandır. Hatta sonraki dönemlerde bu Muhammed Zahid Hazretleri'nin ismi de karıştırılmış, Kadı Muhammed Zahid denmiş. Halbuki Kadı Muhammed Zahid diye birisi yok. Bu karıştırmayı ilk defa Mehmed Emin Tokadi'nin eserlerinde görüyoruz. Sonra Müstakimzade'nin Mektubat-ı İmam-ı Rabbani tercümesinin başına eklediği giriş ön sözünde görüyoruz. Daha sonra bu sehiv sonraki dönemde eserlerde geçmiş Kadı Muhammed Zahid diye. Kadı Muhammed Zahid diye birisi yok tarihte. Kadı Muhammed başkadır, Muhammed Zahid başkadır. İki farklı kişidir bunlar ve Nakşi silsilesi hem Kadı Muhammed'den yürümüş hem Muhammed Zahid'den yürümüştür. Kadı Muhammed'den sonra Ahmet Kâsani ile beraber Kâsaniye Dehbidiye kol devam etmiştir Nakşiliğin. Muhammed Zahid'den sonra ise Derviş Muhammed, Hacı Giyimken'deki Baki Billah ve İmam Rabbani yol ile gelen silsile yürümüştür ki bugüne gelen Nakşibendilik budur. Diğer Kâsaniler zaman içerisinde tarihe karışmıştır. Ama Muhammed Zahid üzerinden yürüyen Nakşi kolu bugünümüze kadar gelmiştir. Onun için bugüne gelen silsilenin üzerinde olduğu için Muhammed Zahid Hazretleri bütün bugünkü Nakşi silsilelerinde görülür.
Eyvallah hocam. Hocam biraz önce bahsederken Reşahat isimli eserden bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla Reşahat tarikatın usulünü bilmek ve büyük zatların hayatlarının hakkında bilgi almak ve bir takım başka meselelerle ilgili bilgi almak için Nakşibendiye tarikatı için önemli bir eser. Bu eser hakkında dinleyicilerimize kısa bir bilgi vermemiz mümkün müdür acaba? Çünkü Reşahat çokça da duyulan bir eser günümüzde de.
Evet, Reşahat aslı Farşa, az önce ifade ettiğimiz gibi Fahrettin Ali bin Hüseyin isminde bir zat bunu yazıyor. Hüseyin Vaiz Kâşifi'nin oğludur. Herat'ta yaşamış. Bu zat Hoca Ahrar'ın yanında kısa süre bulunuyor. Sonra işte bu kitaplardan aldığı bilgilerle ve kendi derlediği, topladığı bilgilerle Reşahat'ı Farç olarak yazıyor. Osmanlı döneminde Reşahat Osmanlı Türkçesine tercüme edilmiştir ve Osmanlı harfleriyle basılmıştır. Birkaç baskısı var. Daha sonra bu Osmanlıca çeviri yeni harflere sadeleştirilip hatta bazen kısaltılarak basıldı. Mesela Necip Fazıl Kısakürek merhum Reşahat'ı o Osmanlıca çevirden kısaltarak ve sadeleştirerek hazırlamıştı. Biz talebeliğimizde onu çok okuduk, dinledik. Abdullah Sert abimizden çok dinledik mesela. İlahiyat Fakültesi'nde talebeyken. Efendim Abdullah Sert abimiz bize Reşahat'tan okurdu.
Hocam günümüzde de belki çokça duyulmasının sebeplerinden birisi de belki Necip Fazıl'ın bu tercümesiyle mi alakalı?
Tabii yani ilk önce Necip Fazıl Kısakürek merhumun bu sadeleştirmesi diyelim. O vardı piyasada. Daha sonra başka sadeleştirmeler de çıktı. Şu anda birkaç tane neşri var Reşahat'ın. Ama Osmanlıca çevirinin sadeleştirmeleridir. Farsçasından doğrudan Türkçe'ye henüz tercüme edilmemiştir. Yani Osmanlıca tercümeden sadeleştirme. Ama yine de mana anlaşılmış oluyor. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinden tabii çok bahseder Reşahat ve ondan önceki Nakşi Meşayihinden Yusuf Hemedani'den başlar. Yusuf Hemedani, sonra Ahmet Yesevi ve biraz Yesevi şeyhlerinden bahseder. Sonra Yusuf Hemedani'nin diğer halifesi Abdülhalik Gucduvani ile Hacegan şeyhlerinden bahseder. Ondan sonra Bahattin Nakşibend, daha sonraki Nakşi Meşayihi ve Ubeydullah Ahrar'a gelir. Reşahat'ın son yarısı, yani ikinci yarısı, Ubeydullah Ahrar'ın hayatı, sözleri, menkıbeleri ve müritleri hakkındadır. Hatta Reşahat, Ubeydullah Ahrar'ı anlatmak için yazılmıştır desek de yeri var. Yani Ubeydullah Ahrar ve ondan öncekiler anlatılıyor. Ha, Reşahat'ın tabi zeyilleri de var. Zeyil demek ilave, onun devamı mahiyetinde şeyler de vardır. Mesela Muhammed Haşim Kişmi'nin Nesematül Kudüs diye bir eseri vardır. Nesematül Kudüs henüz yayınlanmadı. Farsça bir eser. Bu Nesematül Kudüs Reşahat'tan sonraki, Reşahat'ın bıraktığı yerden diyelim yani, Ubeydullah Ahrar'dan sonraki İmam Rabbani'ye kadar gelen o dönemdeki ve Reşahat'a alınmayan, Reşahat'ın diyelim ki görmediği, duymadığı diğer Nakşi Meşayihini ve onların işte önde gelen halifelerin de alan bir eser. Nesematül Kudüs. Bu da mühim bir eserdir. Ayrıca Reşahat'ı ve aynı zamanda Mektubat'ı Arapça'ya tercüme eden Muhammed Murat Kazani vardır. Muhammed Murat Kazani Reşahat'ı 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında Mekke'de Arapça'ya tercüme etmiştir. Bu Tatar'dır. Kazan. İşte Kazani oradan geliyor. Muhammed Murat veya Muhammed Remzi denir. Diyada Remzi diye alınmıştır. Bu zat Reşahat'ı Arapça'ya tercüme ettikten sonra, aslı Farsça biliyorsunuz, Arapça'ya tercüme ettikten sonra bir de kenarına Zeyl yazmıştır. Yani Reşahat'ın bıraktığı yerde Ubeydül Ahrar'dan sonraki Nakşi şeyhlerini de ihtiva eden El-Bakiyatü Salihat Fî Tezyili Reşahat gibi böyle bir isim vardır. Bunun gibi birkaç şey vardır Reşahat'ın devamı mahiyetinde. Ondan sonraki Meşayihi anlatan. Müstakil eserler de var tabii. Ama günümüzde işte Türkiye'de Nakşi Nakşibendiliğin Nakşibendiliğin tarihini öğrenmek isteyenler için temel kaynaklardan birisi Reşahat. Sonra mektubat geliyor tabii. İmam Rabbani mektubatı piyasada var. Ondan sonra işte El Hadaikül Verdiye, Halidiye döneminde yazılmış bir eser. Bunlar en meşhur kitaplar. Tabii bunların haricinde çok da kitap, başka kitaplar var.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgi için.
Evet, Muhammed Zahid Hazretleri'ne tekrar dönersek, Ubeydullah Ahrar'ın halifelerinden bir tanesi. Efendim bu zat Hicri 936 miladi 1529 tarihinde vefat ediyor. Kabri Özbekistan'ın Surhan Derya eyaletindeki Altınsay ilçesinin Vahşuvar köyünde. Evet.
Özbekistan'da.
Özbekistan'da yani... ama Tacikistan sınırına çok yakın. Ama Özbekistan sınırları içerisinde.
Hocam, o bölgeyi çok iyi bildiğiniz için sormak istiyorum bu soruyu. O bölgeye ziyarete giden insanlar, bu silsilenin büyük zatların bildiğim kadarıyla birçoğunun kabri orada. Onların kabirlerini şu an bulabilirler mi? Yani
tabii,
biliniyor mu?
Tabii bunların kabirleri belli, fakat bu Muhammed Zahid Hazretleri'nin kabri Buhara veya Semerkant'ta değil. Bayağı uzak bir yer. Yani böyle sınıra yakın, Tacikistan sınırına yakın. Onun için Türkiye'den veya başka yerlerden Özbekistan'a Hacegan ve Nakşi meşayihlarının türbelerine ziyarete gidenler Buhara'ya gidiyorlar. Buhara'da 6-7 tane zat var işte. Abdülhalik Gucduvani, Arif Rivgeri, Mahmud Encirfanevi, Ali Ramitani, Baba Semasi, Emir Külal, Bahattin Nakşibendi. Buhara civarında 7 tane, evet, Hacegan şeyhi var. Bahattin Nakşibendi Hazretleri dahil. Geliyorlar Semerkant'a. Semerkant'ta da Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin türbesini görüyorlar. Oradan genelde dönüyorlar. Diğerleri yakın zamana kadar bilmiyorlardı. Yani Muhammed Zahid Hazretleri'nin, Alaaddin Attar Hazretleri de Muhammed Zahid Hazretleri'nin şeyine yakın. İkisi de Tacikistan'a sınırına yakın ama Özbekistan'da. Orası Buhara ve Semerkant gibi büyük şehir de değil. Ufak böyle kasaba gibi yerler. Hem de bayağı mesafe olduğu için bazı yani türbe ziyareti için gidenler onları veya da bilmedikleri için yerini onları göremeden dönebiliyorlar. Bu şekilde Alaaddin Attar Hazretleri, malumunuz Bahattin Nakşibendi Hazretleri'nin müridi ve halifesi. Evet. Muhammed Zahid'le kabirleri yakın köylerde. Yakın köylerde. Efendim, ama yakın zamana kadar mesela eski kaynaklarda Alaaddin Attar'ın kabri Buhara'da denirdi. Buhara nere? Şey nere? Yani Alaaddin Attar'ın kabri çok uzakta. Surhan Derya eyaletinde Muhammed Zahid gibi. İşte bu zatlar Muhammed Zahid, sonra onun halifesi, onun yerine geçen Derviş Muhammed.
Derviş Muhammed.
Bunlar hakkında, bunlar böyle yaşadıkları yerler köy gibi. Bugün de zaten köy de. Yani böyle büyük şehirlerden, Semerkant gibi, Buhara gibi büyük şehirlerden uzakta, biraz inzivada kalmışlar. Yani kasabalarda, köylerde kalmışlar. Ve hayatları hakkında fazla bir şey yazılmamış. Belki o zamanlar çok sohbetler yaptılar, çok insan yetiştirdiler ama kayda alınmayınca söz uçar, yazı kalır diye bir laf var ya.
Evet.
İşte söz uçmuş, yazılmamış. Yani onu, o zatları dinleyenler keşke mesela bu Muhammed Zahid Hazretleri'ni, onun halifesi Derviş Muhammed Hazretleri'ni dinleyenler not tutalardı veya o zatların menkıbelerini yazsalardı, işte bugün elimizde daha geniş bilgiler olurdu. Ama belki yazılmadı, belki yazılsa, yazıldı da o zamanki işte savaşlar var, şeyler var, orada zayi oldu bu kitaplar. Bir Özbekistanlı arkadaşımız var. Muhammed Zahid Hazretleri'nin veya Derviş Muhammed, tam hatırlayamıyorum, ikisinden birisinin mektubatını buldum diyor. Mektubatı, mektupları varmış. Tabii bu insan yaşadı, yetiştirdi, mektup yazdı. Efendim, fakat diyor o bölgede işte bir ailenin elindeymiş. Kopya istemişler. İşte demişti, onlar demiş ki Taşkent'te bir akrabamız istedi, ona gönderdik. Şu bu derken yani şu anda izni bulamıyorlar. Şu anda o mektupların izni bulamıyorlar. Kitap halinde derlenmiş. Yanlış söylemeyeyim, ya Muhammed Zahid veya da Derviş Muhammed, ikisinden birisi dedi. Mektupları el yazması halinde Özbekistan'da böyle aileler arasında bir nüshasının var olduğunu söylüyorlar.
Kazandırılırsa, bulunur, eğer doğruysa çok büyük,
evet,
bir iş olur.
Evet, yani bir kopyası işte kimde olduğu şu an meçhul. Aileden birisine göndermişler, o dayısına göndermiş, o amcasına göndermiş derken arada kitap kaybolmuş diyorlar böyle. Evet. Mesela oradan bir sürü şey çıkabilir. Evet,
Derviş Muhammed Hazretleri hocam, Muhammed Zahid Hazretlerinden sonra inşallah hayatı hakkında bilgi alacağımız. Biraz önce bahsettiğiniz gibi belki çok detaylı bilgi yok ama.
Evet, Derviş Muhammed Hazretleri de Muhammed Zahid'in müridi ve halifesi ve Muhammed Zahid'in yeğeni oluyor. Yani kız kardeşinin oğlu.
Derviş peki hocam şey mi? Yani lakab mı yoksa ismi mi?
Yani lakap tabii. Muhammed, ismi Muhammed'dir ama Derviş Muhammed diye meşhur olmuş. Şimdi bu zat da ilginç bir zat. Şimdi bu yaşadığı bölgede kendini gizlermiş. Aslında halife yani şeyh hilafeti var. Elinde icazetnamesi var. Ama böyle çocuklara elifba okuturmuş. İlmihal bilgileri, basit ilmihal bilgileri okuturmuş bir köyde. Herkes de bunu işte bir köyde imam. Küçük bir köyde bir cami imamı çocuklara elif bağ okutsa işte ilmi de bu kadar, hali de bu kadar zannediyorlar. Halbuki ilmiyle, efendim irfanıyla, manevi haliyle büyük bir Allah dostu.
Ama kendini bilinçli olarak gizliyor.
Zaten hakiki ehlullah halini gizler. Sonra bir gün efendim Kübreviye tarikatı şeyhlerinden Nureddin Muhammed Hafi diye bir zat Şehri Sebz taraflarına geliyor. Şehri Sebz bugün Özbekistan'da. Efendim Şehri Sebz taraflarına geliyor. Derviş Muhammed'in köyünün oradan geçerken işte konaklıyor bir süre. Derviş Muhammed de ona ziyarete geliyor. Bir süre bu Kübrevi Şeyh ile sohbet ediyorlar. Efendim o Kübrevi Şeyh'i bu Derviş Muhammed Hazretlerinin çok büyük bir Allah dostu olduğunu, manevi halinin çok yüksek olduğunu fark ediyor. Ve o gittikten sonra Derviş Muhammed ayrılınca meclisten o Kübrevi Şeyhi müritlerine diyor ki siz diyor bu zatı zaman zaman ziyarete gidiyor musunuz? Müritler diyorlar ki efendim bu işte bizim köyün yan köyün yahut da gariban bir imamı. Çocuklara elif bağ okutan bir zat yani gariban bir adam yani böyle hani büyük bir zat değil ki niye ziyaretine gidelim diyecek oluyorlar. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Derviş Muhammed çok büyük bir Allah dostu, onun kıymetini anlayamamışsınız diyor. Ondan sonra o Kübrevi Şeyhinin bu sözlerinden sonra halk onun şeyini anlamaya başlıyor. İşte ziyaretler çoğalıyor falan. Böyle kendini gizleyen bir zatmış. Efendim ziraatla meşgul olur. Efendim el emeğiyle geçimini temin eden bir zat Derviş Muhammed ve vefat ediyor. Vefat edince efendim Özbekistan'ın Şehri Sebz ilçesinin Kitap nahiyesinin İmkene köyünün kuzeyinde Esfiraz veya İsferaz diye bir köy. Yani Kitap ilçesi diyelim. Bugün Özbekistan'da
o zaman o belki de mürit olduğu günden şeyh olduğu zamana kadar bölgesinden çok da ayrılmıyor.
Evet, oralarda yaşıyor. Yani bu hala da işte kabir de orada. Özbekistan'ın Şehri Sebz ilinin Kitap ilçesinin İsferaz köyünde kabri. Köyde yaşadığı için belki müritlerin sayısı da azdı. Yani 50-100 kişi belki, burada belki müridi vardı. Ama ilginçtir bakınız. İlginç bir şey var. Bu Muhammed Zahid, Derviş Muhammed ve onun Derviş Muhammed'in de halifesi Hacegi İmkenegi. Onların yaşadığı dönemde Orta Asya'da Semerkant ve Buhara gibi büyük kültür merkezlerinde Nakşibendiliğin Ubeydullah Ahrar'dan gelen diğer kolu çok meşhur. Ubeydullah Ahrar'dan sonra Kadı Muhammed. Kadı Muhammed'den sonra Ahmet Kâhsani dedik. Ahmet Kâhsani'den sonra Kâhsani şeyhleri başlıyor. Kâhsani veya Dehbidi şeyhleri. Semerkant'ta bunlar var. Buhar'da bunlar var. Taşkent'e gidiyorsunuz bunlar var. Büyük şehirlerde hep Kâhsani şeyhleri var. Nakşi Kâhsani kolu. O dönemde bu diğer kol Ubeydullah Ahra'dan sonra Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacegi İmkenegi ile gelen bu zatlar ise genelde köylerde halkı irşad etmişler. Belki 50, 100, 300 müridi vardı az sayıda. Fakat diğer Kâhsani kolu belki on binlerce müritleri vardı. Hayatları hakkında bir sürü kitaplar yazılmıştı, bir sürü menakıp kitapları elimizde. Ama zaman içerisinde o Kâhsani kolu özünü yitiriyor. O koldan hakiki şeyhler gelmez oluyor. Yol kapanıyor. O Kâhsaniler bitiyor. Tarihe karışıyor. Bu köylerdeki 300 işte 3-5 veya işte 300-500 mürit yetiştiren, çok az sayıda mürit yetiştiren ve hayatları hakkında çok fazla şey yazılmayan Muhammed Zahid, Derviş Muhammed Hacegi, İmkenegi isimli zatların kolu Nakşiliğin ana kolu oluyor.
İlginç bir bilgi.
İlginç. Yani öte tarafta bir nehir gürül gürül akarken o nehir kuruyor. Burada öyle hani yazın bazı dereler suyu azalır. Böyle incecik kalır. Hava sıcak ya, su azalıyor. İncecik böyle bir parmak kadar, iki parmak kadar çok az bir şey akıyor yani dere. Ha bitti, ha bitecek su. İşte Derviş Muhammed Hacegi İmkenegi gibi kollar böyle azalıyor, müritleri azalıyor. Efendim etkinliği azalıyor. Köylerde az sayıda insanla devam ediyorlar. Fakat sonra Baki Billah ve İmam Rabbani ile birlikte bu kol Nakşiliğin ana damarı oluyor. O incelen su tekrar çoğalıyor. Hani baharda karlar eriyince tekrar böyle çoğalır ya, veya yağmurlar yağar sonbaharda. O incelen damar böyle gürül gürül akmaya başlar o nehir. İşte böyle bir şey. Yani o incelen, azalan damar sonraları Nakşiliğin ana damarı oluyor. Bugüne intikal eden, bugüne gelen kolu oluyor. Diğeri tarihe karışıyor. Hüda, hikmeti hüda. Allah'ın hikmeti bilemiyoruz.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, programın ilk bölümünde Muhammed Zahid ve Derviş Muhammed Hazretleri'nin hayatlarından dinleyenlerimize bahsetmiş idik. İnşallah şimdi Derviş Muhammed'in müridi Hacegi İmkenegi Hazretleri'nin hayatından devam etmiş olacağız. Buyurun hocam.
Evet, Hacegi İmkenegi Hazretleri Nakşi silsilesinde Derviş Muhammed'in müridi ve halifesi, efendim 1512 senesinde miladi olarak doğduğu anlaşılıyor. Semerkant, Buhara medreselerinde dini eğitim almış bir insan. Dönemin idarecisi Şeybani hükümdarlarından Abdullah Han ile yakın dostluğu olmuş. O dönemde Şeybaniler dediğimiz bir hanedan Orta Asya'da hüküm sürüyor. Hatta rivayete göre bu Şeybani hükümdarlarından Abdullah Han rüyasında bir çadır görüyor. Bizzat çadırın kapısında bekliyor. İçeride işte Peygamber Efendimiz varmış. O zat içeri giriyor. Peygamber Efendimiz'den bir kılıç alıyor. Dışarı çıkıyor. Bu aldığı kılıcı bu Şeybani hükümdarı Abdullah Han'ın beline kuşatıyor. Ona hediye ediyor. Sonra Abdullah Han işte uyanınca, bu bana Peygamber Efendimiz'in kılıcını getiren, veren kişi simasını hatırlıyor ya, kimdi diye araştırıyor. İşte onun Hacegi İmkenegi Hazretleri olduğunu anlıyor ve ona işte hürmeti, ihtiramı çoğalıyor gibi rivayetler vardır.
Muhterem hocam, bu Şeybani hükümdarıyla irtibat deyince hani belki onlar önceki zatların da bu tarz hükümdarlarla irtibat vardır ama ilk defa geçtiği için sormak istiyorum. Yani bu Nakşibendiye silsilesinde şimdiye kadar hani böyle bir bilgi paylaşmamıştık şu hükümdarlarla irtibat noktasında. Acaba ilk midir Hacegi İmkenegi?
Yok. Daha önce mesela Timur biliyorsunuz Orta Asya'da bir hükümdar.
Evet.
Emir Külale mürid olmuştur. Bilmiyorum onu Timur döneminde anlattık mı anlatmadık mı? Emir Külale kimdi? Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin şeyhi. Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin şeyhi Emir Külale geliyor. Timur mürid oluyor diye rivayetler var. Hatta işte o dönemde başka bir şeyh varmış. Şah Nimetullah Veli Kirmani. Onunla ilgili bir kısım rivayetler anlatmışızdır. Bahattin Nakşibend din devlet yöneticileriyle şeyh olduktan sonra çok fazla ilişkisini bilmiyoruz. Ama gençliğinde Halil Ata diye bir Yesevi şeyhine mürid oluyor. Sonra bu Halil Ata Gazan Han Halil lakabıyla hükümdar oluyor, idareci oluyor. Ve onun yanında bir süre bulunmuş. Yani gençliğinde Bahattin Nakşibend'in de bir bürokrasi diyelim. Siyaset bürokrasi deneyimi var gençliğinde. Alaaddin Attar'ın ve Yakup Çerhi'nin devlet yöneticileriyle çok fazla ilişkisi olmamış ama Ubeydullah Ahrar'ın çok olmuştur. Ubeydullah Ahrar, Ebu Said ve oğlu Ahmet Mirza ile çok yakın ilişkiler kurmuştur. Dolayısıyla yani Ubeydullah Ahrar'ın hatta müridi olduğu bu rivayet edilir.
O zaman bak, tarihe baktığımızda silsilede büyük zatların hayatlarına bu tarz irtibatların olduğunu görüyoruz.
Evet. Ubeydullah Ahrar'dan sonraki bu Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, bunların hayatları hakkında şeyler sınırlı olduğu için bilgiler, belki onların da kısmen ilişkisi vardı. Ama Hacegi İmkenegi, özellikle Hacegi İmkenegi'nin bu Şeybani hükümdarı Abdullah Han ile böyle dostluğu, ilişkisi olduğu biliniyor. Daha sonra bu Şeybani hükümdarlığı, Şeybaniler yönetimi yıkılıyor. Onun yerine Canoğulları iktidarı geliyor Mavera-ün-Nehir'de, Orta Asya'da. Orada da yine Canoğulları'yla yakın ilişkileri olmuş bu zatın. Her ne kadar kendisi Buhara ve Semerkant gibi büyük bir şehirde yaşamamış ise de Hacegi İmkenegi, Semerkant'ta yaklaşık belki 100 kilometre mesafede Şehri Sebz'in İmkene köyünde yaşamıştır. Ama yine de çok uzak değil, yani Semerkant o zaman bir merkez. Oraya çok uzak sayılmaz. Efendim, dolayısıyla Hacegi İmkenegi'nin kendi devrindeki bazı idarecilerle böyle ilişkileri olmuş.
Eyvallah hocam.
Bu zatın tekkesinde her gün bir miktar hadis okunurmuş. Mişkatül Mesabih diye bir hadis kitabı vardır. Her gün bir miktar hadis okunurmuş diğer tasavvuf sohbetlerinin yanı sıra. Bir gün müritlerinden birisi diyor ki Hacegi İmkenegi'ye, efendim diyor, bazı tekkelerde, bazı dergahlarda Mesnevi okutuluyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevisi. Biz de bir miktar Mesnevi okusak sohbetlerimizde diye teklif ediyor bir müridi. Hacegi İmkenegi diyor ki bizim sohbetlerimizde her gün Allah Resulü'nün sözleri okunuyor. Mişkatül Mesabih'ten hadis okunuyor. Peygamberin sözleri başka insanların sözünden daha evladır deyip onu o şekilde cevap vermiş oluyor. Aslında bu Mesnevi'ye uzak olmasından dolayı değil. Ama o dönemde Orta Asya'da az önce bahsettiğimiz Nakşibendiliğin Kâsani kolu var. Kâsani kolu tekkelerinde, dergahlarda, o Nakşi tekkelerinde Mesnevi okutuluyor, okunuyor ve cehri zikir yapılıyor. Hatta sema yapılıyor. Yani sema dediğim şey var ya, sema evet, bile yapılabiliyor.
Bazı usulün o zaman mezci olmuş yani.
İşte bu diğer kolda, Nakşiliğin diğer kolunda, Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacegi İmkenegi ile gelen kolda ise geleneksel, klasik, eski Nakşi usulü devam ettiriliyor. Nedir o? Cehri zikir yok.
Evet.
Sema ve musikiye fazla iltifat yok. Şimdi demek istediği o. Yani Mesnevi okumaya başlarsak bir süre sonra musiki aletler de girer. Musiki de girer, sema raks da girer. İş sulanmaya başlar diye belki endişe ediyor bu zat. Biz geleneksel Nakşi formunu bozmayalım diye Allah-u Alem onun için diyor ki Mişkatül Mesabih'ten hadis okuyoruz, o yeter bize demesi bundandır. Yoksa tabii ki Mesnevi okutabilir. Zaten daha sonraki Nakşi şeyhleri de okumuşlardır. İmam Rabbani silsilesinden gelen efendim Abdullah Dehlevi Hazretleri, Mevlana Halid'in şeyi Abdullah Dehlevi diyor ki Kur'an-ı Kerim ve Buhari'den sonra en güzel kitap Mesnevi'dir diyor. Yani Nakşi tekkelerinde, hatta Müceddidi tekkelerinde Mesnevi okunmuştur. Ama bu Hacegi İmkenegi'nin sözü dönemsel bir şey. O dönem Mesnevi okumak cehri zikre, sema ve raksa olumlu bakmanın ve uygulamanın sembolü haline geldiği için o gün itibariyle böyle bir ifade kullanmış. Ama işin ilginci, geleneksel Nakşi formundan, yani hafî zikir, sessiz zikirden uzak kalan, musikiye, raksa, semaa fazla dalan kâsaniler, o zaman binlerce müridi vardı, eserler yazılıyordu, menkıbeler yazılıyordu, şehirlerde işte çok yaygındılar. Ama geleneksel Nakşi formundan uzaklaşmışlardı. Bunlar bir iki asır sonra tarihe karıştı. İşi bozmayanlar, geleneksel Nakşi formunu bozmayanlar bugüne kadar devam etti. Bu da ilginç bir kader.
Evet.
Evet. Hacegi İmkenegi'den sonra Baki Billah'a geliyor sıra. Baki Billah aslında Kabilli. Yani Kabil biliyorsunuz bugün Afganistan'ın bir şehri. Orada doğmuş, sonra Hindistan'a gitmiş. Efendim tabii o zaman Pakistan yok. O bölgelerde dolaşmış. Birçok zattan, ilim yönünden, tasavvuf yönünden, manevi yönden istifade etmiş bir zat. Bayağı tasavvufta ilerledikten sonra duymuş ki Orta Asya'da efendim Semerkant yakınlarında Şehri Sebz'in İmkene köyünde Hacegi İmkenegi isminde bir Nakşi şeyhi var. Baki Billah kalkıp geliyor Hacegi İmkenegi'ye, mürid oluyor, talebe oluyor. Onun dergahında tasavvufi eğitime başlıyor. Fakat çok geçmiyor, Bir süre sonra Hacegi imkenegi baki billaha hilafet ve icazet vermeye kalkıyor. Yani seni diyor şeyh olarak yetkilendiriyoruz, diploma vereyim, halkı irşad et diyor. Baki billah estağfurullah efendim bizim ne haddimize falan diyecek oluyor. Bunun üzerine o zaman diyor şeyhi Hacegi imkenegi bir istihare yapın. Bakalım ne çıkacak. Baki billah o gece işte istihare duasını okuyor, yatıyor. Rüyasında bir papağan görüyor. Ağacın üzerinde bir papağan var. Papağan uçuyor gelip Baki billah'ın koluna konuyor. Baki billah kendi ağzından bir damla su papağanın gagasına damlatıyor. Papağan da gagasından etrafa şekerler saçıyor. Böyle bir rüya. Gündüz Baki billah geliyor şeyhi imkenegiye. Efendim diyor istihare yatmıştım gece. Böyle bir rüya gördüm. Papağan gördüm. Geldi koluma kondu. Ağzımdan bir damla su damlattım gagasına. O da gagasından şekerler etrafa döktü. Şeyhi imkenegi diyor ki tamam işte diyor. Papağan Hindistan kuşlarındandır. Hindistan'da çoktur papağan. Hakikaten çok. Biz Türkiye'de ancak böyle kafeste papağan görüyoruz. Hayvanat bahçesinde kafeste. Hindistan'da yol kenarlarında ağaç üstünde uçan papağanları görebiliyorsunuz. Serbest.
Çok yerde.
Çok yaygın. İşte şeyhi diyor ki Baki billaha papağan Hindistan kuşlarındandır. Ağzından bir damla gagasına damlatmıştı. O da şeker şey yapmıştı ya. İşte diyor sizin sözünüzle, sohbetinizin tesiriyle bir insan yetişecek. Hindistan'da bir insan yetişecek ve o insan gagasından etrafa şekerler saçmak gibi yazdığı eserlerle veya sohbetleriyle, sözleriyle kainatı aydınlatacak, dünyayı aydınlatacak, çok büyük bir insan yetişecek. Hiç durmayın, hemen gidin ve kendi memleketinizde işte Hindistan bölgesinde dergahınızı kurun diye talimat veriyor. Yani diplomasını veriyor. Bunun üzerine Baki Billah Hazretleri yola çıkıyor, Lahor üzerinden Delhi'ye geliyor, Delhi'de dergahını kuruyor. Ve beklemeye başlıyor. Yani o papağan sembolü ifade edilen bir zat gelecek. Çok kabiliyetli, çok istidatlı, maneviyata efendim elverişli bir zat gelecek. Onun yanında yetişecek diye. Bazı Hindistanlılar geliyor işte dergaha mürit oluyorlar. Fakat onun aradığı o papağan henüz yok. Papağanla sembolize edilen o kabiliyetli biri bekliyor. Yani maneviyata kabiliyetli birini bekliyor. O geliyor mürit oluyor. İyi Allah kabul etsin. Bu geliyor mürit oluyor. Allah kabul etsin ama onun aradığı kişi daha henüz gelmemiş. Hatta dergahına gelenlere 3 gün yemek vermezmiş. Baki billah. 3 gün yemek yok. Acaba hani tekkiyi bekleyen çorba içer derler. Acaba işte biz dergaha gidelim mürit gibi davranalım da beleş çorba içelim diye. Bedavacılık için mi geldi? Yoksa gerçekten samimi mi?
İmtihan.
İmtihan. Eğer çorba için gelmişse bir gün, 2 gün bakıyor. Bu dergide çorba veren yok. Hadi Allah'a ısmarladık deyip çekip gidiyorlar. Yok, manevi eğitim için samimi olarak gelmişse sabrediyor. Gerekirse işte karnını dışarıda başka bir şekilde doyuruyor. 3 günün sonunda sabrederse Baki billah o kişiye evrat, ezkar, zikir öğretirmiş, müritliğe kabul edermiş. Baki billah hazretlerinin bir kısım eserleri var. Onlar Farsçadır ve Külliyat-ı Baki Billah adıyla Lahor'da basılmıştır. Efendim, tekrar dönersek, dergahında Delhi'de istidatlı bir insan bekliyor. Kabiliyetli bir insan bekliyor. Efendim, hatta bir gece böyle teheccüd namazı için kalkmış yatağından, işte teheccüd namazı falan kılmış. Sonra biraz daha istirahat için yatayım demiş. Bakmış yatağında bir kedi uyumuş. Şimdi uyumak için yatağa girse kedi uyanacak. Kedi rahatsız olmasın diye o gün tekrar yatağına girmemiş. Yani şefkat bir Allah dostunun kediye şefkati gibi. Böyle menkıbeleri vardır. İşte dergahında beklerken bir gün İmam-ı Rabbani onun dergahına geliyor. Delhi'de dergahına geliyor İmam-ı Rabbani. Baki billah onun görünce tamam diyor. Papağanı tuttuk. Papağan bu. İmam Rabbani onun dergahına geldiğinde babasından icazetlidir. İmam Rabbani babası Sirhind'de, onun memleketi Sirhind. Delhi ile Sirhind arası bugün arabayla 4-5 saat. O günkü şartlarda belki işte atla deveyle belki bir haftalık yol. İmam Rabbani'nin babası Çiştiye, Kadiriye gibi tarikatlardan icazetli bir şey. Babasından İmam Rabbani manevi eğitim alıyor, dini eğitim alıyor. Sonra babası vefat ederek etmeden önce İmam Rabbani'ye, ki asıl ismi Şeyh Ahmet'tir, Ahmet Sirhindi'dir, diploma yani icazet veriyor. İşte İmam Rabbani kendini bu işe layık görmüyor. Estağfurullah, ben bu işe layık değilim diye şeyhlik yapmak istemiyor. Müritler ısrar ediyorlar, efendim babanız size bu vazifeyi verdi vefatından önce diyorlar. Diyor ki İmam Rabbani, bir hacca gidip geleyim, ondan sonra düşünürüz. Yani aslında biraz uzaklaşmak istiyor. Sirhind'den Delhi'ye geliyor. Niyeti Delhi'den daha güneydeki Hindistan limanlarından gemiye binmek, Cidde'ye denizlerinden gidip hac yapmak. Delhi'ye gelince orada Baki Billah, Nakşibendi Şeyhi Baki Billah olduğunu duyuyor. Zaten Nakşibendiliğe muhabbeti var. Duymuş Nakşibendiliği. Bekir Reşahattin okudu, bunun gibi bir kısmı eser okumuş. Fakat o güne kadar İmam Rabbani bir Nakşi Şeyhi görmemiş.
Babası, İlk gördüğü zat evet, Baki Billah.
Kadiri, babası Kadiri Çişti Şeyhi. Efendim, bu zatı bir ziyaret edeyim diye Delhi'de dergahına gidiyor. Dergahına gidince Baki Billah şöyle bakıyor, tamam diyor. Papağanı yakaladık. Hiç adeti olmadığı halde Baki Billah, İmam Rabbani diyor ki, isterseniz bize de talebe olun, bir süre meclisimizde, sohbetimizde bulunun, bizden de Nakşibendi yolunu öğrenin diye teklif ediyor. İmam Rabbani de hemen bunu kabul ediyor ve iki buçuk ay kadar yoğun bir manevi eğitime giriyor. O eğitim kesilmesin diye, fasıla girmesin araya diye ara vermiyorlar. Bu arada hac zamanı geçmiş. Tekrar hac zamanı geçti, tekrar geri dönüyor. İki ay, iki buçuk ay eğitimden sonra Sirhind'de memleketine dönüyor İmam Rabbani. Ve daha sonra birkaç defa daha Delhi'ye gelip bir iki sene içerisinde Şeyh ile görüşüyor, mektuplaşıyor. Ve Şeyh'i Baki Billah ona icazet, Nakşi yolundan da icazet ve hilafet veriyor. Bu şekilde İmam Rabbani Nakşibendi yolundan da diploma almış oluyor. Ve ondan sonra İmam Rabbani diyor ki, biz her ne kadar babamızdan Kadiri Çişti yollarını almış isek de onlar teberrük, yani kenarda dursun, biz bundan sonra Nakşiyiz diyor İmam Rabbani. Nakşi usulüyle eğitim yapmaya, müritlerini eğitmeye devam ediyor.
Asıl onu alıyor yani, Nakşibendi'yi.
Evet. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri ile ilgili efendim vaktimiz bugün yetmeyebilir. Çünkü İmam Rabbani'nin hayatı, düşünceleri çoktur. Onun için inşallah İmam Rabbani Hazretleri'ne gelecek i̇nşallah programımızda temas etmiş oluruz.
Hocam, bu Baki Billah Hazretleri ve Hacegi İmkenegi Hazretleri'nin arasındaki o geçen diyalog ve sonunda o rüya yorumuyla alakalı bir soru sormak istiyorum ben. Evet. Tasavvufta bildiğimiz kadarıyla bu tarz, hani ilk bakışta yani normal bir insan olarak baktığımızda yorumlayamayacağımız, belki kendi normal somut bilgilerimizle yorumlayamayacağımız ama o şeyhlerin çok farklı yorumlamalarıyla olayın başka bir boyuta geçtiğini görüyoruz. Rüya yorumları özetinde söyleyeceğim. Bu bir tasavvufi eğitim sonucunda mı elde edilen bir şeydir? Rüya yorumlarını bu şekilde mesela bir papağanı, bir işte Hindistan'la irtibatlandırmak, o şekeri birçok işte dünyaya ilim saçacak bir müritle irtibatlandırmak bir ilimle mi elde edilecek bir şeydir? Yoksa Allah-u Teala'nın verdiği bir ilim midir?
Efendim, şimdi bunun bir kitabı olduğunu zannetmiyorum. Kitaptan okuyalım da öğrenelim de diye bu iş olmaz. Gerçi yani rüya tabiri kitapta yazılmıştır ama o ayrı. Bu herhalde Allah vergisi bir şey olsa gerek. Rüya tabirinin en doğrusu zaten ilham ile yapılır. Yani kalbe doğan ilham ile yapılır. Size bir zat rüyasını anlatır. Eğer sizde de rüya tabir etme kabiliyeti varsa, o ki kabiliyeti ben ilham olarak anlıyorum. Yani kalbinize o anda Cenab-ı Hak'tan bir bilgi doğar. O doğan, içinize doğan bilgiyle, ilham ile o rüyayı tabir edersiniz. Eğer öyle bir tarafınız, yönünüz var ise. Herkeste böyle bir yön olmayabilir. Ama bu işte bazı zatlar, bazı meşayih da böyle Allah vergisi bir kabiliyet olabiliyor. Bazen şeyh olmasa da olabilir. Yani adam şeyh değildir ama rüya tabir etme istidadı, kabiliyeti, işte içe doğma sezgi diyelim olabilir. Onlarda da bu özellik olabilir.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, bugün de programımızın sonuna geldik. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacigi İmkenegi ve Baki Billah Hazretlerinin hayatlarından ve menkıbelerinden kısaca bahsettik. İnşallah önümüzdeki programda İmam Rabbani Hazretlerinin hayatından programımıza başlamış olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Selametle kalınız.